Bismillahirrahmanirrahim. Konferansımız ülkemize ve milletimize hayırlar getirsin inşallah. İnşallah. Sayın milletvekillerim, siyasi partilerin değerli temsilcileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli mensupları, sivil toplum kuruluşlarının değerli yöneticileri, değerli Bursalı kardeşlerim, diğer illerden gelen değerli kardeşlerimiz, hepiniz PKK ve terörün çözümü, sorununun çözümü konferansına hoş geldiniz. Öncelikle şehitlerimiz için sizi bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Tabii. Evet, konferansımıza katılamayan ama telgraf gösteren değerli büyüklerimizden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik, PKK ve terör sorununun çözümü önemli konferansına davetiniz için teşekkür ederim. Yoğun programım nedeniyle katılamayacağım. Bunu üzüntüyle belirtirim. Konferansınızın başarıyla tamamlanmasını temennisiyle şahsınızda tüm katılımcılara selam, sevgi ve saygılarımı sunarım. Aynı temennilerle Bursa Milletvekili Sayın Hüseyin Şahin telgraf göndermişler. Yine aynı şekilde başarı dilekleriyle Bursa Milletvekili Sayın Canan Candemir Çelik telgraf göndermişler. Evet, bu konferansımızın hatta şöyle okuyayım ben onu. Mustafa Kemal Şerbetçioğlu AK Parti Bursa Milletvekilimiz yine. Partimizin düzenlemiş olduğu Güneydoğu illerine yapılacak ziyaret sebebiyle aranızda olamadığım için üzgünüm ve herkese selam saygılarımı iletirim. Başarılı geçmesini dilerim diyor kendileri. Yine Bursa Milletvekilimiz Sayın Tülin Erkal Kara da tebriklerini iletiyor. Aynı şekilde Bursa Milletvekilimiz Sayın İsmail Aydın teşekkürlerini, başarı dileklerini iletiyor. Ve Gürsu Belediye Başkanlığından Sayın Orhan Özcü Sayın Başkan aynı şekilde tebriklerini iletiyor. Bir takdir-i ilahiden bahsetmek istiyorum. Bugün 7 Nisan konferans salonunun tutulması arkadaşlarımız hiç hesap etmemişler. Ama 6 Nisan biliyorsunuz 1326'da Bursa'nın fethi. Ben onu saat farkıyla aynı gün olarak addediyorum. O yüzden ceddimizin Bursa'yı aldığı, fethettiği günde bizim bu toplantıyı yapmamız Cenab-ı Allah'ın bir takdiridir. Ve nasıl ki ceddimiz Bursa'da burada burayı başkent yapıp o güzel ahlakla, sevgiyle, barışla, dostlukla Türk İslam medeniyetini inşa ettiyse biz de buradan aynı şekilde Bursa'dan ve diğer illerimizden yeniden sevgiyi, barışı, dostluğu, kardeşliği dünyada büyük Türk İslam medeniyetiyle ihya edeceğiz inşallah. Evet, şimdi değerli konuşmacılarımıza söz vermek istiyorum. Sayın Mustafa Öztürk'ü davet etmeden önce kendisinden kısaca bahsedeceğim. Sonra kürsüye davet edeceğim kendisini. Ama konuşmacılarımız istirhamımı belirtiyorum. 20'şer dakikayı gözetirlerse memnun olurum. Sevgili dostlarımız telefonlarını sessize alırsa ondan da memnun oluruz. Rahatsızlık olmasın, dikkat dağılmasın. Ve konuşmanın sonunda da plaket takdimi olacak İslam Birliği Derneği'nin. Hemen ayrılmazlarsa kürsüden sayın konuşmacılarımız. Sayın Mustafa Öztürk, AK Parti Bursa Milletvekili, 1965 Bulgaristan Yamino doğumlu elektronik ve haberleşme mühendisi, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi elektronik ve haberleşme bölümünü, mühendisliği bölümünü bitirdi. Bursa PTT Baş Müdürlüğü'nde mühendis ve baş mühendis olarak çalıştı. 2003'te Bursa İl Telekom Müdürü, 2009'da Kocaeli İl Telekom Müdürü oldu. Memursen İl Kurucusu ve Genel Merkez Denetim Kurulu'nda görev aldı. Bursa'da Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Bursa İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği, Mimar ve Mühendisler Grubu, Birlik Vakfı, Bursa İlim Kültür Ahlak ve Çevre Derneği, Elektrik Mühendisler Odası gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Yurt içi ve yurt dışında mesleki eğitim ve seminerlere katıldı. Evli ve iki çocuk babası, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi ve Ticaret, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Katip Üyesi. Efendim Sayın Mustafa Öztürk'ü konuşmaları yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli katılımcılar, sevgili Bursalılar, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Türk İslam Birliği Derneğimizin PKK ve terör sorununun çözümüyle ilgili düzenlemiş olduğu konferansa, toplantıya hoş geldiniz. Arkadaşımızın bahsettiği gibi dün Bursa'nın fethinin 687. yılını kutladık. Büyük bir coşkuyla, her sene artan bir katılımla kutluyoruz. Ben de oradaydım. Müthiş bir heyecan duyduk. Fetih, onunla başlayayım. Çünkü terör sorununun çözümü de burada aslında. Bursa'nın fethi veya İstanbul'un fethi veya daha öncesine gidebilirsiniz. Fetih, ilimle irfanın, akılla gönlün buluşmasıdır. Eğer siz fetihteki ruhu yakalayabilirseniz ve onu yaşatabilirseniz, gelecek nesillere aktarabilirseniz, işte o terör sorunu çözersiniz. Bakın ben size dün yaptığım konuşmada birkaç cümleyi ve birkaç kavramı aktarayım. Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihatinden birkaç antıtıyla sözlerime ve seminere başlamak istiyorum. Şeyh Edebali Osman Gazi'ye nasihatinde şunları söylüyor. Uysallıktan bahsediyor. Yani aslında bizim bütün bunlara baktığımız zaman her birisi inancımızın birer değerleridir. Yani Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde mümin ülfet eden ve edilendir buyuruyor. Gönül almadan bahsediyor. Adaletten bahsediyor. Bağışlama duygusundan bahsediyor. Bütünleme, birlik, beraberlik olma duygusundan bahsediyor. Gayretlendirmeden bahsediyor. Çalışmadan, üretmeden bahsediyor. Sabır, sebatkar, iradeye sahip olmaktan bahsediyor. Toplumu yöneten de, diri tutan da irfandır diyor. Yine atanı, ananı ve atanı say ki bereket bulasın, bereket büyüklerdedir diyor. Geçmişinle irtibatını koparma diyor. Tarihinle bağlantını kesme diyor. İnancınla bütünleşmeyi sağla diyor. Mütevazilikten bahsediyor. Sevgiden bahsediyor. Geçmişini bilmeyen geleceği bilemez diyor. Nereden geldiğini, nereye gideceğini unutma diyor. Yine bir başka şeyde güç gider ama bilgi gitmez, bilgi yaşar diyor. İyilikten bahsediyor. Bunları çeşitlendirebiliriz. İşte sevgili dostlar, terörü bitirecek çözüm reçetesi budur. Eğer siz yaradılanı yaradandan ötürü seviyorsanız, insanı yaşat ki devlet yaşa felsefesine sahip çıkıyorsanız, Peygamber Efendimizin veda hutbesinde Arap'ın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur. Kavmiyetçiliği ayaklarımın altına alıyorum ifadesine inanıyor ve yaşıyorsanız terörü bitirirsiniz arkadaşlar. Ben sözlerime bunlarla başlamak istiyorum. Size kısaca bir analiz yapacağım. Analitik kritik düşünme çerçevesinde. Terör nedir? Hepimiz biliyoruz ama buradan bir sonuca varacağız. Terör, kişi ve grupların emellerini hukuk dışı yollarla şiddete başvurarak çözme yöntemidir. Terörün nedenleri nedir? Terörün siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel bir çocuk sebebinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki terör hangi ortamları sever? Hepimizin bildiği gibi sisli havayı, bulanık suyu, yani kargaşayı, gerilimi, çatışma ortamını terör çok sever. Birlik ve beraberliği bozmak için anarşi çıkarır, elinden gelen her şeyi yapar. Demokrasinin zayıflığından, hukuk dışı yapılanmalardan, geri kalmışlıktan istifade eder. Terörün beslendiği dinamikler nelerdir? Terör iç ve dış tüm dinamikler tarafından kullanılır ve desteklenir. Terörün hedef kitlesi nedir? Terörün hedef kitlesi bu ülkedeki tüm vatandaşlardır. Türkiye Cumhuriyeti'dir. Peki terör ülkemizde yeni bir olgu mudur? Terör ülkemizde şekli değişmiş 30 yıldır devam eden bir durumdur. Yani bugünün sorunu değildir. Sadece AK Parti'nin sorunu değildir. Şimdi geleceğim oraya. Terörü sonlandırma sorumluluğu kimlere aittir? Tabii ki bu boyut gelmiş geçmiş tüm hükümetler ve şu andaki hükümet başta olmak üzere tüm dinamikler, sivil toplum örgütleri, bu devleti oluşturan tüm unsurlar terörü çözmek için hepsinin birlikte olması gereken bir platformdur. Yani terör ortak bir sorundur. Bir partinin değil. Dolayısıyla muhalefetin terörü bitirmek için hükümete destek vermesi doğal bir davranış biçimiyken maalesef bu katkıyı yapmadığı gibi olayı başka alanlarda rekabet edemediği AK Parti'yi başarısız kılarak siyasi rant elde etme gibi basit bir algıya dönüştürmeleri akıl almaz, yani benim anlayamadığım ve kavramadığım bir davranış biçimidir. Bu davranış biçiminin çok düşünülmesi gerekiyor. Terörün bilançosu nedir? Değerli dostlar, çok basit ve pratik anlatmaya çalışıyorum. 30 yıl süren terörün sonucunda değişik yıllarda farklı olmakla birlikte yaklaşık 25-30 bin insanımızı ve 350-400 milyar liramızı kaybettik. Bu görünen taraf. Bir de görünmeyen tarafları var. Terörün, madem böyle bir durum var, terörü bitirmenin panzehiri nedir? Bir eğitim. Eğitimin içinde bizim inancımız ve değer yargılarımız var. İki, demokrasi ve özgürlüklerin artırılması. Arkadaşlar, bizi biz yapan, bizi oluşturan şey kimliğimizdir, kişiliğimizdir. Eğer biz bu kimliklerin, bu kişiliklerin kendilerini ifade etmelerine izin vermezsek, demokrasinin bu konudaki açılımlarını sağlamazsak, bilin ki terörü bitiremeyiz. Bir başka şey nedir? Panzehiri kalkınmadır. Aslında tabii ki biz sadece kalkınmanın terörü bitirecek bir unsur olmadığını biliyoruz. Ama yine değer yargılarımızda bir ifade var biliyorsunuz. Fakirlik az daha dinde ne de yazdı. Dolayısıyla kalkınma da terörü bitirecek unsurlardan bir tanesidir. Bunun için bu bölgede her ile bir üniversite, yüzlerce okul, binlerce derslik yaptık. Öğretmen açığını giderdik. Bu vesileyle eğitim kalitesini yükselttik. Bu bölgedeki gerek kız gerek erkek çocuklarımızın yaptığımız kampanyalarla fırsat eşitliğinin önündeki, eğitimin önündeki bütün engelleri kullandık. Biz biliyoruz ki eğitimli gençleri, eğitimli çocukları terör örgütü kullanamaz. Biz istiyoruz ki gençlerimiz ve çocuklarımızın elinde silah olmasın, şiddete bulaşmasınlar. Onlar ilme sarılsınlar, irfana sahip olsunlar. Bilgisayarla, değer yargılarıyla bütün dünyaya bu prensipleri yaysınlar. Ve dünyada barışın, sevginin, hoşgörünün, adaletin temsilcileri olsunlar. Bu değerleri korumak için büyük bir çaba sarf edeceğiz. Bütün toplum biliyor ve destek veriyor ki risk alıyoruz AK Parti olarak. Çözüm üretiyoruz. Laf yapmıyoruz. Çok konuşmuyoruz. Taşın altına elimizi koyuyoruz. Bedenimizi koyuyoruz. Nitekim Türkiye'de bakın bir dönem faili meşhurların karanlık dönemin çok iyi bilgisine sahip olduğuna benim inandığım Mehmet Ağar cezaevinden ne diyor? Eğer AK Parti olmasaydı, AK Parti olmasaydı o bölgede şu andaki durum çok daha farklı olurdu. O bölge bölünmüş olabilirdi. Mehmet Ağar söylüyor değerli dostlar bunlar. Çünkü biliyor AK Parti'nin politikaları hem demokratikleşme, eğitim, inanç, kalkınma üzerine yaptığı bütün bu çalışmalar o bölgedeki birlik beraberliği sağlamıştır. Kardeşliği sağlamıştır. Huzuru getirmiştir. Güveni getirmiştir. Bakın en son bu barış süreciyle, çözüm süreciyle başlayan dönemde oraya yatırımlar 10 kat artmıştır. Çünkü güven ortamı oluşuyor. Barış sürecini düşünün. Biraz muhakkak okumuşsunuzdur. Peygamber Efendimizin tarihini okuyanlar, İslam tarihini okuyanlar, Hudeybiye barışı ve ondan sonra İslam'ın nasıl yayıldığını, barış sürecinde insanların iyi iletişim kurarak, birbirlerine ön yargıları kaldırarak, iletişim kurarak nasıl etkileşim olduğunu, insanların fikirlerini şiddete başvurmadan birbirlerine nasıl aktarabildiğini çok iyi görürsünüz. Dolayısıyla biz bu süreci önemsiyoruz. Herkesin de katkı koymasını arzu ediyoruz. AK Parti'ye şu ana kadar verdiğiniz desteği devam ettirin. Barış sürecine, çözüm sürecine desteğiniz devam etsin. AK Parti olarak biz halkımızın hissiyatını zarar verecek, onların değer yargılarına zarar verecek hiçbir eylemin içinde olmayız. Hiçbir pazarlığın içinde olmayız. Bu konuda da hiçbir kimseye prim vermeyiz. Biz başta Başbakanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 326 milletvekili olarak grubumuzla, milletvekillerimizle, hükümetimizle bu terör sorununu çözmeye ant içtik ve kararlıyız. O yüzden bize destek verin, bu kardeşliği pekiştirelim, bu birliği pekiştirelim, birbirimize sevgiyle, saygıyla yaklaşalım diyorum. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi partim ve şahsım adına saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.
Size plaketinizi takdim etmek üzere Sayın Mustafa Gürses, AK Parti İl Başkan Vekilini rica ediyorum kürsüye efendim. Terör sorunu 30 yılı aşkın bir sorun ve bütün milletimizin sorunu, siyaset üstü bir sorun. Bakın biz tabii ki sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları, sanatçılar, akil insanlar, bilim adamları, siyaset de bunlardan biri. Yani herkesin katkıda bulunması gereken siyasetin üstünde bir sorun. Dolayısıyla ve el birliğiyle burada olduğu gibi her partiden, her sivil toplum kuruluşundan, her camiadan birlik ve beraberlik içinde metotlarımız birbirimize farklı da gelse burada istişare ediyoruz. En iyisini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz ve uygulamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla farklılık yok, birlik var ve siyasetin üstünde bir meseleden bahsettiğimiz için de burada gayet güzel bu birliğimiz zaten ülkemizin birliğini bu konudaki beraberliğini de temsil ediyor maşallah. Ben Sayın Hatipoğlu biliyorsunuz 20. ve 21. dönem Diyarbakır milletvekilimiz. Ha, bu arada Sayın kardeşi Nihat Hatipoğlu biliyorsunuz televizyonlardan tanıdığınız. Dün akşam bir kaza geçirmiş ailesiyle birlikte. Allah'a çok şükür Allah korumuş, bir şey yok. Hem evlatlarında hem kendisinde, ailesinde. Kendisine geçmiş olsun diliyoruz. 1953 Diyarbakır doğumlu Sayın Ömer Vehbi Hatipoğlu. Diyarbakır Eğitim Enstitüsü mezunu. Near East Üniversitesi'nde eğitim yönetimi ve denetimi master'ını bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Daire Başkanlığı, Talim Terbiye ve Yayınlar Genel Müdürlüğü yaptı. Mesaj yayınlarını kurdu. Panel dergisi genel yayın yönetmenliğini yaptı. 15 eseri var ve Güneydoğu ve Kürt sorunu üzerine birçok makalesi yayınlandı. Refah, Fazilet ve Saadet Partilerinde genel idare kurulu üyeliği, Saadet Partisi kurucu üyeliği ve grup başkan vekilliği, Has Parti kurucu üyeliğinde bulundu. Evli ve 6 çocuk babası. En önemli özelliği konumuzla da ilgili meclisteyken Terör ve Güneydoğu Komisyonu Başkanı oldu kendisi. O yüzden konuşmasını o anlamda da dinlemenizi tavsiye ederim. Sayın Hatipoğlu'nu kürsüye davet ediyorum konuşmayı yapmak için.
Değerli konuklar, muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu güzel konuda, bu güzel salonda böyle bir toplantı düzenlediği için, tertiplediği için de Türk İslam Birliği Derneği'nin muhterem yöneticilerine teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Öncelikle ben şunu ifade edeyim ki konferansın konusu çerçevesinin dışına taşmamaya çalışacağım. Elbette hepimizin kendi düşüncelerini, fikirlerini, Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili kanaatlerini ifade edebileceği çok değişik platformlar vardır. Ama burada herhalde bizi dinlemeye, izlemeye gelen çok değerli dostlar, bu terör denen belanın ne olduğunu ve bunun nasıl çözülmesi gerektiği konusundaki fikirlerimize önem atfedeceklerdir. Bu nedenle genel siyasetle ilgili konuşmayacağım. Zaten Sayın Milletvekilimiz sağ olsun bize ihtiyaç bırakmayacak derecede güncel siyasal gelişmelerle ilgili bilgiler sundular. Ben peşinden şunu söyleyeyim. AK Partili olsun olmasın, bu ülkede yaşayan, Türkiye'nin bütünlüğünden yana olan, kardeş kanının dökülmesini istemeyen, barışı, sevgiyi bu ülkeye egemen kılmak isteyen, Türkiye'nin bölgesinde sürünen bir ülke olmaktan çıkıp bir yıldız ülke haline gelmesini isteyen her Allah'ın kulu, Türküyle, Kürdüyle, Elazığ'yla, Çerkeziyle bu süreçte Sayın Başbakan'a destek vermesi gerekir diye düşünüyorum. Buna iman ediyorum. Çünkü bu terör denen şiddetin, belanın ne olduğunu birebir yaşamış bir insanım. Siz Allah korusun, Allah göstermesin, terör belasında şehit olmuş, kardeşini kucaklayıp mezara taşıyan adam biliyor musunuz? Ben bunu yaptım. Şiddetin ne olduğunu, bu iğrenç oyunun neden oynandığını çok iyi bilen bir insanım. Bu nedenle particiliği bir tarafa bırakarak, hiç olmazsa bu süreçte muhalefetiyle, iktidarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla hepimizin el birliği yapması ve bu kanın durması konusunda katkı sağlaması gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Şimdi çok değerli dostlar, kimisine göre terör, kimilerine göre Kürt sorunu, kimilerine göre Güneydoğu sorunu dediğimiz bir sorun yaşıyoruz. Nedir bu sorun? Şimdi biz hastalandığımız zaman doktora gideriz. Doktorun ilk yapacağı şey doğru bir teşhistir. Önce teşhis edilmesi lazım. Ve o hastalığa uygun da bir ilaç verilecek. Bir sorunu doğru teşhis etmezsek çözüm önerilerimizin de mantıklı olması, tutarlı olması elbette mümkün değil. Bu ülkede bir etnik sorun olarak Kürt sorunu olduğuna ben inanmıyorum. Ama bu ülkede Kürtleri sorun haline getirmek için el birliğiyle çaba harcandığını biliyorum. İktidarlarıyla, muhalefetleriyle, siyasi partileriyle, sivil toplum örgütleriyle, medyasıyla ve yurt dışındaki siyasi bağlantılarıyla birlikte bu ülkede Kürtleri sorun haline getirmek için hepimiz el birliği yaptık. Ben onun için birazcık tarihten başlayıp çok kısa bugüne geleceğim. Değerli dostlar, Kılıç Alparslan Malazgirt Ovası'na doğru geldiğinde Anadolu'yu fetihin başlangıç noktası olan Malazgirt'e doğru geldiğinde Molla Yahya Manzuri komutasında 10 bin kişilik bir Kürt süvari ordusu gelip Alparslan'ın ordusuna katılır. Malazgirt Savaşı'nda Molla Yahya Manzuri komutasındaki 10 bin kişilik Kürt süvari birliği ile başlar Kürtlerin ve Türklerin serencamı kardeşliği birlikteliği. Sonra ne olur? Sonra Yavuz Sultan Selim zamanında İdrisi Bitlisi ile oturur bir anlaşma imzalar Yavuz Sultan Selim. Kürtler savaşmadan Osmanlı'ya katılmış bir topluluktur. Ve tarih boyunca Kürtlerle Türkler arasında hiçbir çatışma olmamıştır. Ben 1071'den bahsediyorum. Bin yıllık bir tarihten bahsediyorum. Biz beraber yürüdük Nibolu'na. Kosova'da beraberdik. İstanbul'un fethinde beraberdik. Daha dün Çanakkale'de beraberdik. Kürt Mehmet ile Türk Mehmet'in kanı, kemikleri, saçı, sakalı birbirine karıştı Çanakkale'de. Eceabat'ta, Gelibolu'da, Sedülbahir önlerinde. Vazgeçtim Çanakkale'den, daha dün Kıbrıs'ta, Beşparmak Dağları'nda beraber şehit olduk. Demek ki bizim bir kavgamız yok. Ne oldu? Türkiye istila edildi. 7 düvel geldi. Birinci milli mücadele yıllarında Türkiye istila edildi. Her taraftan savaşıyorduk. Birçok kavim ve birçok din mensubu Osmanlı'yı arkadan hançerledi. Türkiye'yi arkadan hançerledi. Kürtler milli mücadele yıllarında bir vatanseverlik testinden geçtiler ve bunu şerefle bütün bu ülkeye kabul ettirdiler. Ne oldu? Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta, Erzurum'da, Çanakkale'de, bu ülkenin dört bir yerinde savaştılar, kanlarını feda ettiler. İsmet Paşa hatıratında Milliyet Gazetesi'nde yayınlandı, diyor ki biz Lozan'a gittiğimizde herkes ayrı bir devletten bahsetti. Sadece biz Türklerin ve Kürtlerin hakkını adına konuştuk diyor. Sonra ne oldu? Sonra olan oldu, imparatorluk yıkıldı. Önce doğru tarihi okumamız lazım. Osmanlı bir imparatorluktu. Değişik ırklardan, değişik etnik kimliklerden, değişik din ve mezheplerden insanlar vardı. Biz bir milli devlet kurduk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti milli devlettir dedik. Milli devlete göre kurumlar oluşturuldu, yasalar oluşturuldu. Şunu kabul etmek durumundayız ki, bu devlet Osmanlı İmparatorluğu'nun enkazı üzerine kurulmuştur. Popülasyonu itibariyle biz hala bir imparatorluğuz. Yani içinde barındırdığı halklar itibariyle. Popülasyonu imparatorluk olan bir ülkede ırkçılık veya milliyetçilik yaptığınız zaman siz o topluma kanser mikrobu aşılamış olursunuz. Çözücülük orada başlar. Bölücülük ve ayrımcılık orada başlar. Sonra biz dedik ki bu ülkede Kürt yok. Zaten Kürt diye bir ırk yok. Kart kurt işte, karda gezdik falan filan. Keşke tutsaydı, tutmadı. Tutmadı. Dağlara taşlara ne mutlu Türk'üm diye ne yazdık. Ama o mutluluğu ne Türk'e ne Kürt'e veremedik. Yıllar boyunca. Sonra ne oldu? Sonra ben Şark Islahat Planı'ndan bahsetmeyeceğim. Şark İstiklal Mahkemelerinden de bahsetmeyeceğim. Bu ülke tarihi, yakın çağ tarihi bir cüruf temizleme ameliyesine tabi tutulmadıkça İstiklal Mahkemelerinin bütün tutanakları açık ve seçik yayınlanmadıkça bu söylediklerim belki çok rahat anlaşılamayabilir. Ama çok şeyler oldu bu ülkede. Hepsini geçtik. Sonra baktılar ki Kürtleri İslam'dan ve Müslümanlıktan uzaklaştırmak mümkün değil. Ben Kürt kardeşlerime söylüyorum. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Orta Doğu'nun haritasını İngiliz ve Fransız komiserleri çizdi. Arap Yarımadası'nda gördükleri her petrol kuyusunun başına bir devlet kondurdular. Doğrudur değil mi? 300-500 bin nüfusu devletler oluştu. Emaretler, Küveyt falan filan neyse saymayayım. Ama 15 milyonluk, 20 milyon nüfuslu Kürtlere kimse devlet uygun görmedi. Türkler değil, İngilizler ve Fransızlar uygun görmedi. Niye uygun görmedi? Çünkü Kürtler Müslümandı. Dinden ayrılmıyorlardı. Oysa Kürtleri dinden uzaklaştırmak gerekiyordu. İşte PKK dediğiniz şey Kürtleri İslam'dan uzaklaştırma işlevini görmüş bir örgüttür. Önce bunun altını çizerek söyleyeyim. Abdullah Öcalan, Rafet Ballı ile yaptığı röportajda PKK nedir sorusuna şu cevabı veriyor. PKK Marksist-Leninist silahlı bir örgüttür diyor. Bilimsel sosyalizme inanır diyor. Onun için PKK'nın birinci işlevi Müslüman halkı, Kürtleri dini değerlerden uzaklaştırıp Kürt milliyetçiliğini Kürtlerin yeni seküler dini haline getirme çalışmasıdır. Bu böyle olmuş mudur? Maalesef az da olsa netice sağlamıştır. Şimdi sevgili dostlar, bu ülkenin en büyük problemi şudur. PKK deyince akla Kürtler geliyor. Kürt deyince akla PKK geliyor. Ve bu açmaz önümüzde çok ciddi bir sorun olarak duruyor. Bakın kardeşler, Kürt deyince kimsenin aklına PKK falan gelmesin. Kürtleri eğer temsil edecek insanları arıyorsanız, Kürtlerin onur duyacağı, lider kabul edeceği, önder kabul edeceği, arkasından yürüyeceği insan arıyorsanız, bu Marksist, Leninist, ateist bir hain değil, olsa olsa Selahattin Eyyubi olur. Kürtlere lider, önder arıyorsak, bu olsa olsa Fatih Sultan Mehmet'in hocası Molla Gürani olur. Eğer Kürtlere lider, önder arıyorsak, bu olsa olsa Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri olur. Ben bir dönemde böyle bir konferans esnasında, pardon, mecliste bir konuşmada, Türklerin ve Kürtlerin ortak paydaları çoktur diye bir konuşma yaptım. Oradakiler de çok alkışladı. Erbakan hocamız da dinliyor. Allah gani gani rahmet eylesin. Sonra beni yanına çağırdı. Sakın Ömer Bey bir daha bu lafı söyleme dedi. Niye hocam dedim. E farkımız yok ki paydamız ortak olsun dedi. Ortak paydamız... Ortak paydamız varsa o zaman farklar da var demekti. Farkımız yok dedi. Sakın dedi böyle bir ayrım yapma. Kardeşler, elbette Bursa'da, bu salonda Kürt sorununu, PKK sorununu, terörü konuşmak çok kolaydır. Asıl olan o bölgede bunları konuşabilmektir. Asıl olan o bölgede insanımıza ne olup bittiğini anlatabilmektir. Bakın sevgili kardeşlerim, biraz önce Sayın Milletvekilimiz ifade buyurdu, çok acılar çekildi. El birliğiyle o halkı çekiç ile örs arasında ezer gibi ezdik. O bölge halkına çıkar yol bırakmadık. Kaçabileceği, iltica edebileceği bir merci bırakmadık. Siz kendi nefsinizde, kendi evinizde lütfen bunları düşünün. Köydesiniz, karakol yok, asker yok, devlet yok. Gece yarısı kapınız çalınıyor, gelinlik kızınız, gelininiz, eşiniz var. Geliyor, ben örgütten geldim diyor, yiyor, içiyor, alabileceğini alıp gidiyor. Sabah jandarma çarpıyor kapıyı. Siz teröristlere yardım ve yataklık suçu işlemişsiniz diyor. Yaşandı mı? Yaşandı bunlar, yaşandı. Eğer o halka siz sahip çıkmazsanız devlet olarak birileri gelip kullanacaktır, istismar edecektir. Bu kadar net ve açık. Bu nedenle kimseyi suçlamadan, tarihe de çok fazla atıfta bulunmadan, geçmişte olan yanlış uygulamalardan da çok fazla bahsetmeden ben çözüme ilişkin kanaatlerimi ifade edeyim. Zamanı da doğru değerlendirmek istiyorum. Kardeşler, PKK Türkiye'de birçok şeyin, o bölgede birçok şeyin değişmesine vesile olmuştur. Neye vesile olmuştur? Şimdi birileri diyor ki PKK dediğiniz 3-5 tane çapulcu, 3-5 bin tane silahlı militan, 600-700 bin kişilik bir Türk Silahlı Kuvvetleri var, 80 milyonluk Türkiye var. Biz niye bununla başa çıkamıyoruz? Eğer PKK'yı böyle algılarsanız haksızlık yaparsınız. Kime? Bu devlete haksızlık yaparsınız. Bu millete haksızlık yaparsınız. Eğer uluslararası silah ticaretinden bahsetmiyorsanız, uluslararası uyuşturucu ticaretinin nasıl yürüdüğünü bilmiyorsanız, eğer uluslararası terör siyasetini bilmiyorsanız, eğer Türkiye üzerinde emeli olan ülkelerin bu ülkeyi boğmak, bu ülkeyi bu bölgede hapishane gibi bir yaşama zorlamak istediğinden haberdar değilseniz PKK 3-5 tane çapulcu dersiniz. Allah rahmet eylesin. Bülent Ecevit de öyle demişti. 70 tane çapulcu demişti bunlar. O 70 çapulcu 50 bin lira vardı. 30 bin gencimizi, insanımızı kaybettik. Demek ki PKK bu değil. Bakın, PKK dediğimiz örgütün siyasi uzantıları var. O düşünceyi paylaşanlar yerel yönetimlerde iktidar. Gazetesi var, dergisi var, televizyonu var. Ve bizim yanlış politikalarımızla kazandığımız 100.000'in üzerinde taraftarı var. Bu devletin resmi rakamlarından dolayı 100.000 diyorum. Onun için abartmadan söylüyorum. Bunu çökertmek elbette PKK'nın var olmasını sağlayan ortamı ortadan kaldırmakla mümkün. Şimdi Sayın Vekilim söyledi, barış sürecinden filan bahsetti. Allah'ın izniyle bu oluşacak, olacak. Başka çaresi de yok. Ama asıl önemli olan bundan sonradır. Siz barış süreci, PKK silahı bıraktı gitti, bu iş bitti mi diyorsunuz? O zaman yanılırsınız. Çok daha tehlikeli bir iş başlar. Bizim yeniden o bölgenin rehabilitasyonu ile ilgili çalışmamız lazım. Nasıl rehabilite edeceksiniz? PKK gelmiş de ne olmuş? O bölgeyi ayakta tutan manevi liderler, önderler bölgeyi terk etmiş. Daha düne kadar bir tek işaretiyle insanların yönlendiği zatları siz irtica diye diye halkın nazarında, toplumun nazarında bütün gücünden mahrum hale dönüştürmüşsünüz. Kelimelerimi kullanarak konuşmak zorunda hissediyorum kendimi. Niçin onu da söyleyeyim. Diyarbakır'da seçim çalışmaları yaptığımızda konuşuyoruz filan. Herkes alkışlıyor beni. Ondan sonra bir 28 Şubat geldi, gelin bakalım dilde. Siz falanca yerde şöyle demişsiniz. Cümleleri birbirinden kopararak karşımıza dikler. Ve benim hakkımda idam fezlekesi hazırlanıp meclise geldi. Benim hakkımda idam fezlekesi hazırlayanların hepsi şimdi Ergenekon tutuklusu. Allah'a şükürler olsun. Allah bunu da gösterdi. Değerli dostlar, ne yapmalıyız? Bir köy muhtarının sözüyle çözümü söyleyeyim. Komutan geliyor muhtara. Muhtar diyor, senin oğlun PKK'da, Kandil'de diyor. Niye evladına sahip çıkmıyorsun? Muhtar diyor, gülüyor, diyor ki sahip çıkmayan sizsiniz komutan. Neden? Ben bir oğlumu okula gönderdim, o Kandil'e gitti. Diğer oğlumu medreseye gönderdim, bak yanımda duruyor. Siz Marksist, Leninist, materyalist, Darwinist bir örgütün niye nemalandığını, nereden nemalandığını soruyorsanız bunun cevabı çok açık. Materyalist bir eğitim sistemi ancak terörist yetiştirir. Ancak terörist yetiştirir. O zaman Türk Milli Eğitim Sistemi'nin temel yasasında, kanunun giriş faslında diyor ki, milli eğitimin amacı yeni nesilleri milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere göre yetiştirmektir diyor. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. Siz bu milletin çocuğunu ne milli, ne manevi, ne tarihi, ne ahlaki değerlere göre yetiştirmediniz. Köşe dönmeciliği öğrettiniz, öğütlediniz. Senin atan maymundur dediniz. Ya adam maymunsa ben de maymunluk yaparım dedi. Yaptıkları da budur yani. Onun için materyalist eğitim sisteminden derhal vazgeçip bu milletin evlatlarına bizi biz yapan değerleri anlatmamız lazım. Manevi değerlerimizi anlatmamız lazım. Haksız yere bir insan öldürmenin bütün kainatı katletmek olduğunu söyleyen bir dinin mensuplarıyız elhamdülillah. Hucurat suresi 13. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah bize sizi kavimlere, kabilelere ayırdık ki tanışasınız diyor. Oradaki geçen Kur'an-ı Kerim'deki ifade litaarefudur. Arapça metnini bilen kardeşlerimiz iyi bilirler. Allah litaalemu demiyor, bilesiniz demiyor. Litaarefu diyor. Litaarefudan kasıt tanımaktır. Neyini tanıyacaksın? Hak ve hukukunu tanıyacaksın. Başka Rum suresi 21. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak diyor ki renklerinizin ve dillerinizin ayrı ayrı oluşu bizim ayetlerimizden bir ayettir buyuruyor. Ayettir. Bir ayeti ortadan kaldırmak ne demektir? Bunu hepiniz benden iyi biliyorsunuz. Bunları yaptık geçmişte de onun için bunları tekrarlıyorum. Yani biz kardeşiz. Eğer bu değerler verilirse bu ülkede ırkçılık olmaz. İkincisi başka ne yapmamız lazım sevgili kardeşler? Kürtlere ayrı bir devlet, Türklere ayrı bir Arap, herkese ayrı bir devlet kuruyoruz ya. Avrupa Birliği sürecinde Hristiyanları bir araya getirmek için didinenler her ne hikmetse söz konusu Müslüman olunca etnisiteye ve mezhebi anlayışa göre ayrı devletçikler kurma peşindediler. Kürt sorunu çözmek mi istiyorsunuz? Alın size cevap. İslam Birliği bunun tek çözüm noktasıdır. Başkanım. Ama şimdi Sayın Milletvekilimiz diyecek ki bak ne güzel AK Parti iktidarında ne rahat konuşuyorsunuz. Niçin? Ben bir ara bir sorunla ilgili bir rapor hazırladım. Bu raporu Allah rahmet eylesin Cenab-ı Hak bana hepimize şefaat çıkılsın. Erbakan Hoca'ya götürdüm hocam buyurun diye kendisi görev vermişti. Okudu okudu. Ömer Bey bu raporu PKK ile savaştığını zannedenler de okumalıdır dedi. İlgili yerlere iletin dedi. Neyse benim bir yakınım, bir akrabam vasıtasıyla dönemin genelkurmay başkanına bu raporu gönderdik. Sayın neyse ismini vermeyelim. Dönemin genelkurmay başkanı raporu okuyor. Ondan sonra benim o akrabayı çağırıyor. Diyor ki bu raporun altına aynen imzamı atarım. Bir şartla. Bir tarafına itirazım var. Nedir itirazınız? Bu son madde olmamalıdır. Neydi o son madde biliyor musunuz? Çözüm İslam kardeşliğidir diye yazmışım. Adam buna itiraz ediyor. Ya kardeşim İslam kardeşliği yoksa, peygamber sevgisi yoksa, vatanı sevmek imanın bir parçası değilse, benim seninle ne ortak yanım var ki? Doğru mu? Ne ortak yanım var? Şimdi bunu rahat söylüyoruz. Geçmişte bunu söyleyemiyorduk. Söylediğiniz zaman mürteci oluyordunuz. Söylediğiniz zaman fezlekeler düzenleniyordu, gönderiliyordu. Şimdi ben bu süreçte hepimizin taşın altına elimizi koymamız gerektiğini düşünüyorum. Sayın Başbakan gövdemi koydum diyor. Biz de hiç olmazsa taşın altına elimizi koyalım. Ama iktidar partisini, ama adına akile insanlar denen grubu, ama Türkiye'deki bütün vatanseverlere, bu ülkeyi sevenleri uyarıyorum. Bu da benim görevim. Sakın ola ki bu sürece PKK'nın meşruiyetine katkı sağlama süreci olarak kullanılmasına izin vermeyin. Sakın. Çünkü o noktaya doğru giderse bu bir daha bu ülke kimse toparlayamaz. Elbette ki birileri bunu bu şekilde istismar etmek, kullanmak isteyeceklerdir. Bu şekilde istismarını engelleyecek adımların mutlaka atılması lazım. PKK ile müzakere, PKK'yı silahsızlandırma, terörü bitirme, Kürtlerle müzakere anlamına gelmez. Çünkü PKK beni temsil etmez. Kürtleri temsil etmez, Müslümanları temsil etmez. Bunu herkesin çok iyi bilmesi lazım. Son, hemen bitiriyorum. Son bir şey daha arz edeyim size. Bu süreç, yaşanan süreç ve biraz önce Sayın Vekilimizin ifade ettiği demokratik adımlar, insan hakları ve benzeri uygulamalar herkesin ezberini bozdu. Bizim de hepimizin de ezberini bozmuştu mutlaka. Ama en çok PKK'nın ezberini bozdu. Ben samimiyetini sorgulamıyorum. Hiç kimse de sorgulamaz zaten. Herkes biliyor. Bir fıkrayla hemen bitireyim. Temel ameliyat olacakmış biliyorsunuz. Alıyorlar ameliyathaneye, narkoz yapıyorlar. Ameliyatı gerçekleştirecek doktorlar da maskelerini takıyorlar, ameliyat yapacak. Temel gözünü açıyor diyor ki hiç yüzünüzü örtmeyin, hepinizi tanıyorum. Biz APO'yu tanıyoruz, PKK'yı da tanıyoruz dedikleri o anlamda benim için önemli değil. Ama diyor ki APO, Hazreti Muhammed'in, Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın sözlerine kulak vermeliyiz. İslam birliği önemlidir diyoruz. Biz Müslümanız diyor Kürtlerle Türkler arasındaki ilişki. Bunu söylüyor. Kim söylüyor? PKK'yı ne bitirdi biliyor musunuz? Lütfen bu sözümü çok önemseyin, sizden rica ediyorum o bölgenin bir insanı olarak. Kürtleri, PKK'yı Kürtlerin Müslümanlığı bitirmiştir. Kürtlerin Müslümanlığı. Niçin? PKK Müslümanlığı bıraktıramadığı için, bitirtemediği için Kürtler PKK'ya Marksizmi bıraktırmaya çalışıyorlar. Bunun manası bu. Kendisi vazgeçmiş değil ama bu imajı vermek zorunda. Onların desteğini alabilmek adına söylüyorum. O halde nedir? O halde sonuç, Türkiye'nin en büyük toplumsal gerçeği İslam'dır. Türk milleti binlerce yıl önce Müslüman olmaya karar vermiştir ve onu bu kararlılığından hiç kimse caydıramayacaktır Allah'ın izniyle, diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.
Ağzınıza sağlık efendim. Sağ olun, eksik olmayın. Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanı Sayın Ömer Ünsal'ı rica ediyorum. Plaketlerini takdim etmek üzere.
Cümleten selamünaleyküm diyorum. Büyük Birlik Partisi camiası adınıza hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın hocamıza öncelikle çok teşekkür ediyorum. Vekilimize de teşekkür ediyorum. Ancak tabii ki Büyük Birlik Partisi'nde terör konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nde Sayın Vekilim daha önceki vermiş ama Büyük Birlik Partisi olarak da Başbakan'a, Cumhurbaşkanı'na şu dönemde tek terörün çözüm konusunda proje üreten parti Büyük Birlik Partisi'dir. Dolayısıyla bunu Başbakanımıza da verdik. Bütün kurumlara, Genelkurmay Başkanı'na vermiş bir partiyiz. Dolayısıyla hiçbir zaman için terörün bitmesini istemeyenlerden değiliz. Her zaman için Büyük Birlik Partisi olarak terörün bitmesini istiyoruz. Ancak görünen o ki İşin biz tabii ki bu barış süreci dedikleri sürecin biz bu manada yanlış olduğunu, yöntem olarak yanlış olduğunu, çünkü parti olarak evet bir İmralı'da yatan bir mahkumdan medet umulmasını doğru bulmuyoruz. Dolayısıyla biz parti olarak şayet biz Sayın Hocam'ın dediği gibi dış güçlerse, uluslararası güçlerle, terörün finansmanıyla bugüne kadar eğer ki bunları ortaya koymadan sadece İmralı'yla veya PKK'yı meşru gösterecek hal ve hareketlerde bulunursak tahmin ediyorum ki bu terör bitmeyecektir. Çünkü eğer ki bugün terör dış güçlerden bağımsız olarak hareket etseydi Türkiye Cumhuriyeti bunu çözerdi. Adama sorarlar. Derler ki madem bugüne kadar 30 yıldan beri bu terör neden çözülmedi? Büyük Birlik Partisi olarak biz bu sürecin doğru olduğunu düşünmüyoruz ve Türkiye'nin ileriki dönemlerde dış müdahalelere ve yasal olarak açık ve müdahil hale getirileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla biz parti olarak bu sürecin yanlış olduğunu ümit ediyorum ki Türkiye eyaletlere bölünmez diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diyorum. Sağ olun.
Başkanım sağ olun. Evet, Sayın Vekilimize güle güle diyoruz. Teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Evet efendim, şimdi ara vereceğiz ama bu bölümün son konuşmacısı olarak kendisini önce takdim edeceğim Sayın Recep Garip'i. AK Parti 22. dönem milletvekilimiz Sayın Recep Garip. 1956 doğumlu, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü mezunu. İngilizce, Arapça dili var. İlahiyatçı, eğitimci, yönetici, şair, gazeteci, yazar, ressam, çok yönlü bir kişilik Sayın Garip. Adana Erkek Lisesi ve Fen Lisesi'nde öğretmen ve yöneticilik yaptı. Türkiye Yazarlar Birliği'nde kendisi aynı zamanda. İLESAM ve Dünya İslami Edebiyat Vakfı üyesi. TİYEMDER İlahiyatçılar 2. Başkanı. YİMDER Kültür Başkanı. Birlik Vakfı Adana Şube Kurucusu, yayıncı, radyo ve televizyon program yapımcısı. İstanbul Eminönü Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü yaptı. Ve 22. dönemde de milletvekilimizdi. Evli ve 4 çocuk sahibi. Sayın Recep Garibi kürsüye davet ediyorum efendim. Buyurun.
Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Eskiler böyle başlarlarmış. Önce selam, sonra besmele ve hamdele ile başlanırmış. Bu toplantının hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Türkiye uzun yıllardır kendi içerisinde sıkıntılar atmak için gayret gösteriyor. Bunu konuşurken belki çözülmesi gereken ana mesele vahyin sahibi olan Allah'a yeniden gönüllerimizi, yüreklerimizi arz etmektir. Toplumsal kaynaşmanın ve birleşmenin ana nedeni vahidir. Adem ile Havva validemizle başlayan insanlık aslında insanlığın kavgasını ve terörizmin birincisini Habil ile Kabil'in münakaşasında bize gösterir Kur'an. Habil ile Kabil arasındaki kavga, katil olayı burada terörizmin bundan sonraki süreçte var olacağına işaret eder. Bu nedenle özellikle ülkemizde var olan ve dünyada da var olan bir takım gerçekleri belki yeniden bu ülkenin, bu milletin birlik ve beraberliğini sağlayan ana unsur kelime-i tevhiddir. Yani birliktir, yani beraberliktir. Yani ümmetin birliği ve beraberliğidir. Bu algıyla, bu anlayışla ümmetin vahdaniyetini sağlayamazsanız toplumunuzu kaynaştıramazsınız. Eğer bize söyleniyorsa bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir, bir insanı dirilten bütün insanlığı diriltmiş gibidir buyuruluyorsa, bu buyruk üzerine bizim dönüp kendimizi yeniden bir kez daha Kur'an'ın terazisine oturtmamız gerekiyor. Aslında burada konuştuğumuz ruh, Malazgirt'te bizi birlik ve beraberlik ruhuna taşımış olan ruhtur. Çanakkale'de bizi var eden ruhtur. Bunu böyle anlamak, böyle bakmak, terörizmin böyle biteceğini düşünmek gerekiyor. Yani dağlardaki PKK'nın 30 yılı aşkın süredir bu millete, bu memlekete, yeryüzü insanlığına yapmış olduğu vahşeti unutmak mümkün değil. Elbette ki Kürt kardeşlerimizin, müminlerin kardeşliği içerisindeki beraberliğinde bir sıkıntı yok. Bu yeryüzü insanlığındaki İslam öğretisi bize bu birliği ve beraberliği haber veriyor. O nedenle Maide suresinin az önce ifade etmiş olduğum ayetlerle devam eden ayetler ciddi ciddi bizim nasıl olmamız gerektiği konusunda aslında bir kez daha, yeniden bir kez daha dönerek Ali Şeriati'nin öze dönüş diye ifade etmiş olduğu öze dönüş harekatını batıya yönümüzü dönerek değil, yönümüzü doğuya dönerek, doğuya gittikçe doğunun daha da büyüdüğünü ve gittikçe daha da büyümeye devam ettiğini düşünerek idrak etmek mecburiyetindeyiz. Buradaki doğu vurgusu Allah'ın ayetine ters düşen bir doğu vurgusu değildir. Doğunun da batının da Rabbi Allah'tır. Buradaki doğu ve batı felsefik anlamda derinliği olan, düşünce anlamında derinliği olan bir anlayıştır. Biz yönümüzü batıya döndüğümüz andan itibaren kendi köklerimizden koptuk. Kendi düşüncelerimizden uzaklaştık. Vahiyden uzaklaştık. Peygamber ölçüsünden uzaklaştık. Dolayısıyla bütün meseleye bu pencereden, bu ışıktan baktığımızda meselelerimizin çözülmez olmadığını, kardeşliğimizin bizi besleyen damarlarda gizli olduğunu ifade etmek elbette ki son derece kolay. Onun için yüzyıllardır bu toprakları, bu coğrafyayı, büyük cihan devletini, büyük cihan devleti olma yolundaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı elbette ki bundan sonraki süreçte asırlarca yeryüzüne hükümranlığını sürdürecek. Sadece ve sadece az önce size selamla başlamış oldum. Selamla birbirimize dönebilirsek, selamla birbirimizi kucaklayabilirsek, her sabah kalktığımızda günaydın, merhaba, hayırlı sabahlar diyebilirsek, sağımıza solumuza baktığımızda kardeşim diyerek hiçbirimizi diğerinden ayrı tutmadığımızda bu kardeşlik tarağın dişleri gibi dipdiri ve capcanlı duracak Allah'ın izniyle. O nedenle Sezai Karakoç diyor ki bize bir kıyamet aşısı gerek, ruhun dirilişi gerek, kaybettiğimiz yitik cennetimizi yeniden ele geçirmenin yolu yüreğe dönmek, imana dönmek, inanca dönmektir. Bediüzzaman Hazretleri bize iman aşılamış, Kur'an'a yeniden dönüşü bize muştulamıştır. Burada Marksist kapalıların, burada emperyalistlerin, burada kapitalistlerin, burada düşüncesi insana ait olan insanların içimize ekmiş olduğu fitnenin, fesadın, şeytanın vesvesesinden yüreğimizi, aklımızı, anlayışımızı, izanımızı, ahlakımızı mutlak surette kurtarmaya memuruz. O nedenle birbirimizi kardeşçe sevdik, sevmeyi sürdürmeliyiz. Bu önemli. Bu nedenle imanda bir, İslam'da bir, vahdette bir, kitapta bir, peygamberde bir, kıblede bir, devlette bir, millette bir, vatanda bir toplumuz. Bu toplumun birliği ve beraberliğini yeryüzünden emperyalistler bugüne kadar silemediler. Silemeyecekler. Yeniden özümüze dönüyoruz. Yüreğimize, içimize, iç gözümüze, sesimize dönüyoruz. Mesele Kur'an'a dönüş, İslam'a dönüş. Bizi birlik içinde bulunduran İslam'dır. Biri birlik, birlik ve beraberlik içinde, vahdaniyet içerisinde tutan İslam ümmetinin birliğidir. Milli değerler, kökleri çınarlar gibi asırlarca bu coğrafyada bütün insanlığa İslam öğretmiş, kardeşlik öğretmiş büyük coğrafyanın adıdır. Ümmeti Muhammed bu birliğini ve beraberliğini yek vücut halinde yeniden bir kez daha kucaklaşarak sarmayı sürdürecek. Ahmedi Haniler unutulamaz. Onların yapmış oldukları büyük hizmetler, medreselerde yapılmış olan eğitimler, Kur'an'ın eğitiminin anlaşılmasının çok önemli okulları, mektepleri, üniversitelerdir. Ama siz 100 yıldır bunları yok etme adına bir gayret içinde bulundunuz. Şapkayı çıkaracaksınız, elbiseyi çıkaracaksınız, önünüze koyacaksınız. Yaptığımız hataları, eksiklikleri görerek kardeşime bir kez daha yeniden kalbi selim ile, aklı selim ile, iman ile selamun aleyküm diyeceksiniz. Fethi Gemihlioğlu abiye rahmetle anıyorum. Öyle diyordu. El evveli Allah, el ahiru Allah, el zahiru Allah, el batunu Allah. Önden gidenleri, arkadan gelenleri selamlarım. Sağımı, solumu, üstümü, altımı selamlarım. Bu Anadolu insanının birliği ve beraberliğinden başka bir türkü değildi. Bu Kur'an'ın bizi bir araya getirmiş olduğu bir vahdaniyet. İşte bu ümmet, bu birlik, bu Anadolu, doğunun felsefik anlayışındaki bir doğudur. Cemil Meriç, güneş doğudan gelir diyor. Hanımefendi kardeşler, beyefendi kardeşlerim. Gerçekten bir kez daha yüreklerimize dönmeye, evlerimize dönmeye, ocaklarımıza dönmeye, caddelerimize dönmeye, şehirlerimize dönmeye memuruz ve mecburuz. Bir kez daha yüreklice ve inançlı olarak bizi yürüten, bizi besleyen aşktır. Allah ve peygamber ölçüsünden başka bir aşk yok. Bu duyguyla yeryüzüne esenlikler sağlamış, insanlık öğretmiş olan insanlarız. Çok değerli kardeşler, fitnenin ve fesadın yuvalarını inançlı insanlar bozar. İman bozar, İslam bozar, Kur'an bozar. Yeniden dönüyorsanız kardeşlerinize, yeniden bir araya gelebiliyorsak, yeniden buluşabiliyorsak, yeniden birliğimizi, yeniden göğün altındaki çatımızı büyütebiliyorsak, dünya insanlığına yeniden barışı seslenebiliyorsak, bu İslam'ın yüceliğinden kaynaklıdır. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, Hicr suresi 9. ayet, Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan biziz. Ve ileyna türcaun, dönüş oraya. Bütün bu yaptıklarımızın hesabı var. Bütün bu konuşmalarımızın hesabı var. İnsanlar sizi kayıda geçirebilirler. Bu kameralarla sizi çekebilirler. Bu mikrofonlarla, bu telefonlarla sizi kayıt altında bulunabilirler. Ama bunların atlatılması mümkün. Bunların kayıtlarının delete tuşuyla silinmesi mümkün. Sil dersiniz ve siliniriz. Ama Allah'ın radarı, Allah'ın kamerası sizi 24 saat değil, doğduğunuz andan ölümünüze kadar çekmeye devam ediyor. Bu radar silinmez. Öyleyse hep birlikte yeniden bir kez daha ayağa kalkmaya mecbur olduğumuzu ifade etmeliyim. Bu doğu düşüncesi mistik anlayışıyla, doğu düşüncesi İslam anlayışıyla, doğu düşüncesi vahyin gelmiş olduğu bölgenin anlamıyla bütün peygamberler doğuya gelmiş, İslam coğrafyasının bulunmuş olduğu topraklara gelmiştir. Bunun bir sebebi olmalı. Bu nedenle doğu dediğimizde bütün felsefi düşünceye sahip olan İbn Haldun da dahil olmak üzere Cemil Meriç, Sezai Karakoç, Necip Fazıl da dahil olmak üzere birçok edebiyatçı yönünü doğuya çevirmiş. Mehmet Akif'in Asım'ı neyse Necip Fazıl'ın Mehmet'i o. Yön doğu. Doğu diyen, büyük doğu diyen insanlar bunlar. Mehmet'im, sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma ki kalır bu tekerlek tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, evet bizimdir. Ya burada alkış lazım. Sevgili kardeşler, son din İslam, bu milleti var eden değer, bu milleti ayakta tutan değer. İnsanlar insanlık haklarını doğarken elde eder. Yani her doğan insan doğduğu andan itibaren insanlık haklarıyla doğuyor. Dil hakkını, din hakkını, renk hakkını doğuştan alıyor. İlahi güç bu hakkı elimize veriyor, yüreğimize veriyor. Hiçbir kulun, hiçbir insanın bu hakkı almaya gücü yetmez. Emperyalistler bu gücü elimizden almak için uğraştılar. Güçleri yetmedi, çöktü Darwinizm. Çökecek. Batıl her zaman yok olur. Yok olmaya mahkum. Hafıza tazelemesiyle çok fazla uzatmadan toparlamaya çalışacağım. Hani hatırlarsınız, Afganistan Savaşı vardı 1978'li yıllarda. O yıllarda Sovyet Rusya işgaline direnen Afganistan halkı için Amerikalılar şöyle bir ifade kullandılar. Afganistanlı savaşçılar için Mücahitler, kahraman direnişçilerdi onlar. Ne zaman ki zaman değişti, NATO ve Amerika birlikte Afganistan'a girdiler. Onların adını nasıl koydular biliyor musunuz? Terörist damgasıyla yaptaladılar. Afganlı mücahitleri, benim Çanakkale'de kardeşim olan, Hindistanlı kardeşlerim olan, Pakistanlı kardeşlerim olan, ümmetin birliğiyle Çanakkale'de ayakta durduğumuz bu vahdaniyeti yok etme adına terörist damgasıyla damgaladı Amerika. Unutmayacaksınız bunu. Bu unutulmayacak. Sonra Bosna Savaşı yapıldı. Amerika'nın göbeğinde. Oradakiler de teröristti. Çeçenistanlı mücahitler, akıncılar vardı orada. Eritre'de, Filistin'de, Filipin'de, Afrika'da, Gazze'de, Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de. Akıncılardı bunlar. Hani bilirsiniz, akıncılar, bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Ha, öyle. Alkış işte burada. İşte böyle birliğimiz ve diriliğimiz adına verilmiş olan mücadelede terörist damgasını üçüncü dünya ülkesi diye yaftalanan, az gelişmiş olan üçüncü dünya ülkeleri, yani İslam coğrafyası, yani Müslüman halklara verdiler. Müslüman halklar, Müslüman gençler terörist ilan edildi. Bu kabul edilemez. İslam'la terörizm yan yana asla duramaz. İslam kardeşliği öne çıkarır, kavgayı değil. İslam hakları öne çıkarır, gaspları değil. İslam vahdetin çağrısı içindedir. Ayrılıkların, bölünmüşlüklerin değil. Bu nedenle bu coğrafyadaki bütün dünya batıcılarının, Sovyet Rusya'nın, komünizmin, emperyalizmin, kapitalizmin uzun yıllardır emek verip bitiremediği ruh, senin ruhun, benim ruhum, yani İslam ruhudur. İslam'ın getirdiği vahiy, yeniden dirilişin vahyidir. Ayağa kalkışın vahyidir. Ayakta duruşun vahyidir. Dolayısıyla ayağa kalkmak gerekiyor. Gönüllerimiz, hallerimiz, eylemlerimiz, evlerimiz, çarşılarımız, pazarlarımız, şehirlerimiz, devletlerimiz, milletlerimiz vahye yönelmelidir. Kur'an okumalıdır. Bir an gözlerinizi kapatın. Haşroldu. Kıyamet geldi. Bütün peygamberler kendi ümmetlerinin başında kendi sancaklarıyla duruyorlar. Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed, peygamberlerin âlisi, efendiler efendisi, efendimiz. Livaul Hamd sancağını almış, onun arkasında ümmeti Muhammed birlikteyiz. Yeryüzü Müslümanlarının başka bir seçeneği yok. Bu. Az önce Afganistan'dan, Bosna'dan ve Çeçenistan'dan, Afrika'dan, yeryüzündeki mazlum halklardan bahsettim. Bunlar bizi ilgilendirir. Büyük cihan devleti olan, ülke olan Türkiye'yi bunlar ilgilendirir. Biz gideriz. Dünyanın öbür tarafında bir mazlum varsa, oradaki mazlumun yarasını sarmaya gideriz. O nedenle dünyada olan o kadar çok terör, o kadar çok ölüm ve anarşi olayları mevcuttur ki hiçbirisine Budist teröristçiler demezler, Hinduist teröristçiler demezler, Hristiyan, Yahudi teröristçiler demezler. Niye? Emperyalistler demez. Ama 11 Eylül'de kendileri bombaladılar. Mavi Marmara'da şehit ettiler Türkiye'nin vatandaşlarını. Benim kardeşlerimi şehit ettiler. Bunları unutmayacaksın. Müslüman terörist olmaz. Eğer varsa ismi geçen ya hafızası bozuktur, ya gönül dünyası harap olmuştur, ya uyuşturucu kullandırılmıştır, ihmal edilmiştir. Bir sıkıntı vardır. Mutlaka ve mutlaka tedaviye tabi tutulmalıdır. Yani tedaviye ihtiyacı vardır o kardeşin. Irkçılık insanlığın en büyük belasıdır. Biz milli anlayışlarımızı asırlarca büyük insanlığa, büyük İslam coğrafyasını, haritasını sunmuş. Batıdan doğuya, kuzeyden güneye doğru gidebildiğimiz kadar gitmiş ve insanlığa insanlık öğretmiş olan büyük insanlık tarihini yazmışız. Sanatımızla, edebiyatımızla, düşüncemizle. Döneceksin şimdi divan okuyacaksın. Döneceksin Akif'i okuyacaksın. Döneceksin kendi merkezine, kendi gönlüne, kendi yüreğine İslam ilmi halini okuyacaksın. Kur'an bize yeniden sayfalarını açıyor. O nedenle bugün hep beraber şunu okumalıyız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Okuyun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin var eden Allah'a hamdolsun, şükrolsun. O bizi var etti ve bizi bir arada tuttu. Bizi kardeş kıldı. Kimse ayıramaz. Hiç kimse. Son sözlerim şöyle. Çok değerli kardeşler. Diyor ki Yunus Emre, dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek. Sen derviş olamazsın, derviş gönülsüz gerek. Bu ülkenin dergahları, bu ülkenin dervişleri, bu ülkenin irfan sahibi olan insanları Anadolu'yu bir birlik halinde, bütünlük halinde kardeş kılmıştır. Yeniden bu kardeşlik gönülle, yürekle, İslam haritasına dönmekle mümkün. Yönümüz Mekke'dir. Yönümüz Medine'dir. Yönümüz Filistin'dir. Yönümüz Afganistan'dır. Yönümüz Kabe'dir. Yönümüz Bağdat. Yönümüz Halep, Şam, Kerkük, Musul. Yönümüz Endülüs. Biz buralıyız. Yönümüz Anadolu. Biziz. Başka kimse yok. O nedenle Yunus'u iyi öğrenmek, iyi anlamak lazım. Diyor ki Yunus yine, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola zehirli aşı, yağ ile bal ede bir söz. O zaman kardeşler, gelin birbirimize her sabah, her gün, her dakika muhabbetle bakalım, sevgiyle. Muhabbetle selamlayalım. Selam ile, Allah'ın Resulü'nün verdiği selamla, selamun aleykümle, esselamu aleykümle böyle selamlaşalım. Kardeşler, birbirimize yüreğimizi Allah'ın selamını taşıyarak alemlerin efendisi Efendimiz selamı aranızda yayın buyuruyor. Selam kardeşliktir, birliktir, beraberliktir, dirliğimizi ortaya koyar. Biz iri insanlarız, diri insanlarız. Tarihe şan vermiş, eren insanlarız. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Çok teşekkür ediyorum.
İslam Birliği Derneği Başkanı Sayın Ömer Faruk Altıparmak'a plaket takdimi için davet ediyorum. Evet, imanlı sanatçı yüreğinin sesi nasıl gür oluyormuş gördük maşallah.